adımız ve onurumuz için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte yine buluştuk. Günlerden Perşembe, saatlerimiz 15'i 5 dakika geçiyor ve işte huzurlarınızdayız Hayatın Sesleri'nde 15.55'e dek sürecek canlı yayınımızda. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'nde hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine yoğun, güzel bir programla karşı karşıyasınız. İlk olarak TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Profesör Doktor Sacit Özdemir Beyefendi'ye bağlanacağız. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği hakkında detayları kendilerinden alacağız. Hemen sonrasında stüdyomuzda değerli konuğumuzla birlikte sizlere ulaşacağız. Tema Vakfı Ankara temsilcisi Nevzat Özer Beyefendi bizimle olacak ve Herdem Toprak Projesi ve çay tarımının sürdürülebilirliği üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Ve sonrasında 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren ticari işlerde zorunlu arabuluculuk sistemi hakkında detayları avukat Süleyman Çetin bizlere aktaracak. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Bu şarkı ikimizin olsun ve bu şarkı
seni ve bu şarkı benim ve bu şarkı ikimizin olsun. Ve bu şarkı senin ve bu şarkı benim ve bu şarkı ikimizin olsun. Yazmam bir daha aşkım ben sana aşkla destim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi Müdürü Profesör Doktor Sacit Özdemir var. Sayın Özdemir, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği hakkında konuşacağız bugün. 22.si olduğuna göre gerçekten çok uzun süreli kapsamlı bir şenlik ki 22 yıldır devam ediyor. Bakalım bu yıl neler gerçekleşecek. Amacından biraz bahsedebilir miyiz? Neyi amaçlıyor bu şenlik? Geçmişten günümüze neler yapıldı?
Tabii az önce sizin de söylediğiniz gibi oldukça köklü bir şenlik bu. Bu sene 22.sini düzenleyeceğiz. Talep, katılım gerçekten oldukça üst seviyelerde oluyor. Halkımızın temel bilimlere, özellikle astronomiye olan ilgisi çok fazla. Bunu açıkça söylemem lazım.
Evet.
Esasen biz bu etkinliğimizle bilime merak gösteren ve özelde de astronomiye, gökbilime merak gösteren meraklıları, kişileri burada toplayıp onlara bilimin nasıl yapıldığını, bilimsel çalışmaların temeli nedir onu öğretmeye, yani bilimle insanları, halkı buluşturmaya çalışıyoruz. Esas amacımız bu. Bunu yaparken de özelde astronomiyi kullanıyoruz, gökbilimini kullanıyoruz. Ve gökbilimi gerçekten amatör yapılabilecek bir bilim dalı bazı noktalarını düşünürsek eğer, bu özelliğini kullanmak suretiyle gökbilim meraklılarını burada Antalya'da Saklıkent'te gökyüzüyle buluşturmaya çalışıyoruz. Doğal bir ortamda katılımcılar kendi çadırlarıyla geliyorlar, katılıyorlar doğayla iç içe. Oldukça güzel geçiyor her sene bu şenliğimiz. Gerçekten de talep her geçen sene daha da artıyor.
Evet, başvurular bildiğimiz kadarıyla 14 Ocak itibariyle başladı. Yani
başladı.
Bugün itibariyle başvurularını gerçekleştirebilirler. Anlatır mısınız
Tabii.
nasıl başvuru yapabilirler?
Başvuruyu online olarak sayfamız var TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evimizin. Şenlik diye başlayan, zaten arattırdığında tüm izleyicilerimiz, merak eden herkes bunu kolaylıkla bulur. Şenlik.tubitak.gov.tr adresimiz üzerinde kayıt oluyorlar. Ön kayıt diyelim buna daha doğrusu.
Evet.
Daha sonra Mart ayında kura ile içlerinden şanslı olanları çekeceğiz ve belirleyeceğiz.
Çıkmayanlar çok üzülür ama.
Ne yazık ki evet, bu konuda katılım ve başvuru yapanların birçoğu hayal kırıklığına
Değil
uğrayabiliyor.
Mi?
Çünkü başvuru şimdiden az önce incelediğim kadarıyla 2000'lere yaklaşmış durumda.
Gerçekten mi? Peki İnanın, kontenjan kaç kişi?
Kontenjanımızı bu sene bu yüksek talep karşısında, halkımızın bu ilgisi karşısında biz 3 kat artırmaya çalışacağız bu sene. Planımız bu şekilde. Eğer bir aksilik çıkmazsa inşallah 1000 kişilere ulaşmaya çalışacağız bu sene.
Evet, çok kalabalık. Bildiğim kadarıyla önceden 350 kişiyle sınırlıydı, yanlış
doğru,
bilmiyorsam.
Doğru hatırlıyorsunuz, aynen. Önceki yıllarda 350 kişiyi kabul edebiliyorduk. Bu sene onu yaklaşık 3 kat artırmaya çalışacağız. Gerçekten talep çok fazla, katılım çok fazla. Ve halkımız da çok ilgi gösteriyor gerçekten. Öğrenciler olsun, öğretmenlerimiz olsun, gerçekten büyük ilgi gösteriyorlar. Biz de büyük bir zevkle bunu icra etmeye çalışıyoruz zaten
ne kadar
bu merak
güzel.
Karşısında.
Ama dediğiniz gibi gökyüzü her zaman çok ilgi çeken bir alan. Hani 7'den 70'e meraklıları olan bir
evet.
alan. İlkokula giden, hatta daha küçük yaşlardaki çocuk bile gökyüzüne ilgi duyabiliyor.
Evet.
Üniversite çağındaki çocuklar, gençler çok fazla ilgi duyuyor. Yaşı biraz daha ilerlemiş olanlar da hani keşke öğrenciyken yapsaydım deyip onlar da ilgi gösteriyor. Bir yaş sınırlaması var mı peki?
Kesinlikle yok. Aynen söylediğiniz gibi 7'den 70'e herkese açık bu şenliğimiz. Tek kriter kurrada şanslı olup çıkabilmek, yani başka bir kriterimiz yok açıkçası.
Peki aileler nasıl katılacak? Örneğin anne katıldı, baba katılamadı, çocuk katıldı. O sistem nasıl çözülecek?
Şöyle yapıyoruz onu. Aileden birisi kurrada çekilişte çıkarsa diğer bireyleri de dahil ediyoruz. Yani aileyi parçalamıyoruz kesinlikle. Aile başvurularında ona dikkat ediyoruz. Bireysel başvuru da olabiliyor, aile başvurusu da olabiliyor şenliğimize aynı şekilde. Bu ilginin bir nedeni az önce de söylediğiniz gibi gökbilim bilimi aslında ulaşılmaz cisimlerle, ulaşılmaz gök cisimleriyle ilgileniyor. İnsanlar zannediyoruz ki bundan dolayı büyük bir ilgi gösteriyorlar bu tür şenliklere veya gökbilim organizasyonlarına. Merakın esas nedeni bu olsa gerek. Fakat şöyle bir tezat var, onu da vurgulamam gerekiyor aslında. Genç yaşlarda, küçük yaşlarda gerçekten öğrencilerin ilgisi çok fazla gökbilime. Geliyorlar, meraklılar, ilgileniyorlar. Fakat üniversite çağlarına geldiklerinde çok ilginçtir. Tamamıyla bu ilgi dönüyor, tersine dönüyor. Temel bilimlere olan ilgisizlik büyük bir problem açıkçası. Gerek ülkemizde gerekse dünyada da var bu ilgisizlik. Bunun da düşünülmesi gerekiyor açıkçası.
Ama şimdi bir gün geçti aradan, 14'ünde başladı. Bugün ayın 15'i, yani bir gün geçti ve bir günde eğer 2000 başvuru varsa ben Mart ayına kadar kaç başvuru olacağını gerçekten düşünemiyorum bile. Peki tarihi de tekrar edelim. Ne zaman olacak? Nerede olacak?
Onu da belirteyim. 1-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Antalya'da Saklıkent'te gerçekleştiriyoruz bu etkinliğimizi. Gözlem evimizin bulunduğu Bakırlı Tepe'nin eteklerinde burası. Gözlem evimize de çok yakın bir yer burası. Doğayla iç içe bir ortam. Ve şenlik sırasında da gözlem evimize de gezi düzenliyoruz. Katılımcılara gözlem evimizi, yani profesyonel Türkiye'nin en büyük gözlem evi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evimizi ziyaret imkanı sunuyoruz. O nedenle bu konumu özellikle seçiyoruz.
Sayın Özdemir, son olarak şenlikte neler yapılacak ondan da dinleyicilerimize bahsedelim. Şöyle katılımı biraz daha artıralım. Ne dersiniz?
Tabii biz de çok memnunuz tabii ki de bu katılımdan. Tek üzüntümüz büyük oranda hizmet veyahut da imkan sunamıyoruz bu başvuran katılımcılara, ne yazık ki isteklilere. Kontenjanımız çünkü imkan vermiyor ne yazık ki. Katılanlara şu gibi etkinlikler yaptırıyoruz. Bir defa gece boyunca teleskoplarla gök cisimlerini tanıtıyoruz uzman arkadaşlarımızın eşliğinde. Çeşitli ilginç gök olaylarını izlettiriyoruz orada teleskoplarla. Gündüz vakitinde ise etkinliklerimiz yine sürüyor. Çeşitli atölye faaliyetlerimiz oluyor, konferanslarımız oluyor, tematik sohbetlerimiz oluyor. Böyle farklı konularda bilgi alışverişi yapabileceğimiz ortamlar sunuyoruz katılımcılara. Meraklarını, gök bilimine olan meraklarını mümkün olduğunca gidermeye çalışıyoruz. Yani etkinliklerimiz gece boyunca da devam ediyor. Gökyüzünü izleme şeklinde, gökyüzü izlenceleri şeklinde. Gündüz de devam ettiriyoruz. Bu sırada tabii yemek ikramlarımız oluyor katılımcılara. Çeşitli gözlem ve gezi programımız oluyor. İçinde en önemli söyleyebileceğim hususlardan bir tanesi de bu örneğin. Ve bu etkinliklerimizle, faaliyetlerimizle katılımcıların hiçbirisini boş bırakmıyoruz. Biz sürekli desteklemeye ve bilgilendirmeye çalışıyoruz şenliğimiz boyunca.
Peki Sayın Özdemir, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Gerçekten gökbilim meraklıları için inanılmaz bir tecrübe olacak. Şimdiden de kurada çıkacaklara başarılar ve
bol
iyi eğlenceler dileyelim
ben de.
Öyleyse.
Aynı şekilde çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın.
İyi günler. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin başvuruları 14 Ocak'ta başladı. Biz de detayları TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi Müdürü Profesör Doktor Sacit Özdemir'den aldık. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek. Bakalım o zaman seni kim kurtaracak. Bakalım o zaman seni kim kurtaracak. Seni gidi vurdum duymaz, seni gidi yaramaz. Canın isterse ararsın, istemezse aramaz. Seni gidi vurdum duymaz, seni gidi yaramaz. Canın isterse ararsın, istemezse aramaz. Hep susuyorsam, sabrediyorsam, sanma ki senin aşkından ölüyorum. Sabır taşına benzedim diye aptal sanma, gününü bekliyorum. Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek. Bakalım o zaman seni kim kurtaracak. Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek. Bakalım o zaman seni kim kurtaracak. güne kadar olmamış hiç bırakıp da giden. Sana göre hava hoş, beni yok ki düşünen. Gün olup intikam saati deli gibi çalacak. Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Seni gidi vurdum duymaz, seni gidi yaramaz. Canın isterse ararsın, istemezse aramaz. Seni gidi vurdum duymaz, seni gidi yaramaz. Canın isterse ararsın, istemezse aramaz. Hep susuyorsam, sabrediyorsam, sanma ki senin aşkından ölüyorum. Sabır taşına benzedim diye aptal sanma, gününü bekliyorum. Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek. Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek? Bakalım o zaman seni kim kurtaracak?
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Tema Vakfı Ankara temsilcisi Nevzat Özer Beyefendi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Özer. Tanıyorsunuz artık Ankara temsilcimizi. Biz de programımızda elimizden geldiğince onu konuk etmeye çalışıyoruz. Bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Her Dem Toprak Projesi ve Çay Tarımının Sürdürülebilirliği üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. İsmi de güzelmiş. Hani Her Dem Toprak, evet. Çayla böyle bağlantılı da bir isim bulunmuş. Evet. Güzel bir proje. Emeğinize sağlık. Nasıl başladı, nasıl karar verildi böyle bir projenin gerçekleştirilmesine?
Çay tarımının çok önemli sorunları var şüphesiz. Ama bütün bu sorunların içerisinde hepsinden önemli sorun o çayın yetiştiği toprakların sağlığı, onların üretken, verimli bir şekilde onlarca, yüzlerce yıl daha bu tarımın sürdürülmesinde birinci şart oradaki toprak. İşte bu projede toprağa odaklanan bir proje. Çünkü çay topraklarında çok ciddi sorunlar var. Yani çay Çin kökenli bir bitki. Gelmiş bu ülkeye, denemeler yapılmış. İşte 1950'lerde ilk çayı üretmişiz.
İlk fabrikamız kurulmuş.
Evet, fabrikamız kurulmuş ve ciddi üretim. Hani o deneme kısımlarını saymıyorum. Ama 70 yılda Türk halkı çayı o kadar çok sevmiş ki.
Evet.
bugün dünyada kişi başı en çok çay tüketen halk, ülke Türkler olmuş. Şimdi böylesine bir ürün, biliyorsunuz çay herkesin keyifle içtiği, bazen bir gıda maddesi gibi değerlendirdiği bir keyif. Çok güzel bir şeyi var, kültürü var, vazgeçilmezimiz o bizim. Şimdi böylesine bir tarımın 70 yılda geldiği bir şey var, sıkıntılar var. Hatta 70 de değil, işte 1950'lerde geliyor, 1970'e kadar 20 yıl bu tarım tamamen doğa şartlarda yapılıyor. Hayvan gübreleri, yeşil gübreler, böyle organik tarımı gerçek anlamda bölge uyguluyor. Ama 1970'li yıllardan itibaren hem çay toprakları, bahçeleri çok genişliyor. Artık o hayvanlar, hayvancılık yetmez oluyor. Hem de bölge halkı kimyasal gübreleri keşfediyor. Bölgeye işte gübre, kimyasal gübre ne kadar çok atarsanız, bir de yaprağa hasat edildiği için
yaprak ne kadar, daha büyük oluyor, tabii, daha verimli evet, gözüküyor aslında.
Ne kadar azot o kadar daha çok ürün ve bu böyle 4-5 katına varan bir gübre kullanımı. Yani bitki ihtiyacının da 4-5 katına kadar fazla gübre kullanımı neden oluyor. Şimdi bu durum başlangıçta bir sıkıntı yok. 70'ten 1990'lara kadar herkes memnun. Ama 1990'lara geldiğimizde bir şeyler değişmeye başlıyor. Topraklar hızlı bir şekilde asitleşiyor. Asitlikle aynı orada toprak canlıları var. Toprağı var eden. Bakın bir avuç toprakta milyarlarca canlı var. Bir kısmını görmüyoruz. Bakteriler, mantarlar, hani solucan, evet, şu bu evet, görürüz evet. Ama bu canlılar işte toprağın sağlığını,
verimli
toprağın verimini bunlar sağlıyor. Yani kimyasal gübre dediğiniz Türkiye'de bile işte 70 yıllık bir geçmişi var. Dünyada da gitseniz 100 yıllık. Oysa bu dünya milyonlarca yıldır bitkiler üretiliyor veya en azından 15-20 bin yıldır ciddi şey var. Tarım yapılıyor değil mi?
Evet. Bu
arkeolojik şeylerde görüyoruz. Şimdi burada kimyasal gübre diye bir şey yok. Bakın şu Anadolu'yu düşünün. 10 bin yıldır milyonlarca insana sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış, onu beslemiş, doyurmuş. Hiç kimyasal gübre diye bir şey yok. Veya ormanlarımızı düşünün değil mi? Şimdi burada o aşırı kimyasal gübre kullanımı toprak canlılarını yok ediyor. Ve o canlılar ki besini sağlayan, işte o organik maddeyi çözen, bunları tıpkı lavabomuzu, tuvaletimizi temizlemek için, dezenfekte etmek için aşırı işte tuz ruhu, çamaşır suyu kullanıp yok etmeyi biz topraklarımıza yapmışız. Bu sefer toprak o doğal canlılığı, döngülerini kaybedince daha çok kimyasal gübre kullanmaya başlıyoruz. Daha çok kimyasal gübre toprak asitliğini artırıyor. Aynı zamanda yıkanarak bütün yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızı da kirliliyor.
Tabii yağmur yağıyor. O yağmur suları veya kar sularıyla diğer su kaynaklarına doğru yol bulup aktı.
Zaten sefer engebeli, dik bir bölge.
Evet.
Yağış da çok. Atılan gübrenin %40'a yakını derelerden çıkıyor. Bu tespit edilebiliyor. Bakın gübre dönemi 3-4 ay Karadeniz'de o gürül gürül tertemiz görünen derelerin içerisinde müthiş bir nitrat kirliliği, gübre kirliliği var. Ki bugün yani ciddi bir sorun bu.
Sonra o dereler denize başlıyor.
Tabii denize, onun derenin beslediği havzayı düşünün, yeraltı sularını düşünün, Karadeniz o dağınık yerleşim, herkes İçme suyunu, pınarları, kuyuları var, toparladığı şebekeler. Bütün bunlara ciddi bir sorun. Ve bugün nitrat kirliliği işte başta mide, kolon, birçok kanser türünün tetikleyicisi çok önemli
ve
de
tabii,
bir sağlık sorunu.
O derelerde yaşayan canlılar, balıklar, denizlerde yaşayan yine
bütün
canlılar hepsi bu sefer ne yazık ki zehirleniyor.
İşte böyle bir noktaya gelmiş Karadeniz ve burada gübre, asitli gübreler kullanılıyor. Yanlış zamanda kullanılıyor. İşte ikiye, üçe bölünmesi gerekirken bir defada veriliyor. Birçok şey var. Uygulamada yanlışlar var. Ve karşımıza böylesine ciddi bir toprak ve su kirliliği sorunu çıkıyor.
Yalnız maddeden değil, uygulamadan da kaynaklı sorunlar var.
Tabii, uygulamadan da. Bakın bunca bu konu konuşulmasına rağmen 1990'lı yıllardan 2015'e geliyoruz. 2015 yılında halen iki kat fazla gübre kullanımı var. Halen kamunun, akademisyenlerin kullanmayın dediği gübre %50 oranında yine kullanılıyordu.
Verimi mi artırdı düşünülüyor? Niye hala
biraz ucuz, biraz ucuz, biraz alışkanlık, geleneksel şey. Oysa diğer gübre çok daha farklı besin maddelerini de içeriyor, hem de toprak asitliğini giderici, en azından artırmayan bir özelliği var. Şimdi biz işte 2015'lere geldiğimizde baktık ki bu sorun halen sürüyor ve ciddi bir farkındalığa, eğitime ihtiyaç var. Ve Tema Vakfı olarak biz toprak odaklı bir vakfız. Toprak sadece erozyonla, suyla taşınarak kaybolmuyor. İşte asitleşerek de kaybedersiniz, kirleterek kaybedersiniz, tuzlulaşır kaybedersiniz. Bizim için üretkenliğini kaybetmiş her toprak kaybedilmiş toprak.
Evet.
Doğu Karadeniz'de işte hızla asitleşerek bu topraklar kaybediliyor. Bu çay bölgede ilk önce geleneksel ürünlerimiz var bizim. Fasulyeler, mısırlar, böyle yerel meyve çeşitleri. Bunlar tepki gösteriyor. Asitliğe alışkın değil. Bu denli yüksek asitliğe. Önce bunlar bölgeyi terk etmeye başlıyor. Sonra çayda da bir dizi sorunlar başlıyor. Şimdi baktık ki bu böyle gitmez. Yani bu şekilde bir uygulamayla biz çay tarımını böyle 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl daha fazlasını hiç düşünemiyoruz. Bu sürelere bile taşımamızda sorun var. Hı hı. Ve başladık. Dedik ki önce tarafları bir araya getirdik. Ziraat odaları, kooperatifler, muhtarlar, din adamları 30'a yakın bu projenin paydaşı var. Onlarla bu konuları konuştuk. Çayın 10 tane, 20 tane sorununu hemen saymak mümkün. Ama temel sorun öncelikle çay tarımının...
Toprağı.
Evet, toprağı. Burada birleştik. Dedik ki sorunda birleşelim ki
çözüm
enerjimizi...
Çözüm odaklı
evet. Bakın bu süre içerisinde, bu önce 2 yıllıktı. 2 yıl içerisinde 10 binden fazla insana eğitim verdik. Halk eğitimler, kışın halk eğitimlerdeyiz. İşte din görevlilerine, öğretmenlere, muhtarlara, küçücük daha çocuklara bile toprak asitliğini ölçtürmeyi, turnosol kağıdını kullanmayı bir şey yarattık, farkındalık. Hı hı. Şehirde billboardlarda şeylerimiz var, afişlerimiz. Aman fazla gübre kullanmayın, işte geleceği yok ediyorsunuz, toprak canlılarını yok. O şeyleri ciddi bir hava yaratıldı. Basınımız çok destek verdi ve sonuçta biz 2 yılın sonunda o 25 yıldır terk edilemeyen gübrelerin kullanımı şu anda bölgede %8-9'lara düştü.
Ne güzel. Ha,
bu önemli bir kazanımdı. Daha sonra dedik ki tamam farkındalık güzel ama halen gübre kullanımındaki yükseklik sürüyor. Ona karşı da hem eğitimler devam hem de uygulamalar yapalım. Göstererek. Yani az gübre attığınızda da
sorun olabiliyor.
Evet. Biz aynı verimi alırız. Hı hı. Daha fazlasını da alırız. Bir de organik tarıma geçildi bölgede. Şimdi 40 bin dekarlık bir alanı organik tarım, gübre, kimyasal gübre kullanılmıyor. Ama bir anda verim yarı yarıya düştü. Bu da çok kötüydü. Çünkü bu üreticilere biz bunu anlatamayız. Yaygınlaştıramaz.
Maddi kayıp olma durumu ortaya çıktı.
İşte devlet ona iki kat para vererek sorunu çözmeye çalıştı. Ama bu kez de organik çayın fiyatı yükseldi. Tüketici de zor durumda. Biz ikinci yıldan itibaren bu iki alanda bir organik havza, işte böyle yarıya düşmüş verimi bu havza. Bir de kimyasal gübrenin kullanıldığı ama halen fazla miktarda ve yanlışlıklar var. İki yönde bir çabaya girdik. Burada kurduğumuz deneme bahçeleri, örnek bahçelerimizde örneğin organik havzada 500 kilogram olan yaş çay üretimi hemen yanında bizim kendi bahçemiz var. 1700 kiloya çıkardık. Ve hiç kimyasal yok. Yaptığımız şeyler çok basit. Üreticinin rahatlıkla yapabileceği bir ona maddi şey de yaratmıyor. Herhangi bir sıkıntı da diğer gübreyle. Oradan çok güzel sonuçlar aldık. Kimyasal gübrenin aşırı kullanıldığı yerde de yine en aza indirerek biz aynı verime yine ulaştık. Bunun teknikleri var. Çok kolay. İşte o toprağın istediği hava var. Işık var, onu veriyoruz. Küçük bir çapa, o asitliği gidermek için biraz doğal kireçler, son derece doğadan herhangi bir şey de yok. Onlarla asitliğini yükseltiyoruz. O toprak canlıları yeniden dönmeye başlıyor ve bu verime yansıyor.
Tabii.
Gübre olarak da çayın kendi atığını kullanıyoruz. Kompost yapıyoruz. Bakın şu anda fabrikalarda çay toplanıyor, gidiyor. Orada çayını üretiyor. Kuru çayını, yeşil veya siyah çay. Kalan çöp, lif vesaire yaklaşık 80-90 bin ton, 100 bin tona yakın şey var. Bir atık var. Biz bu atığı bir takım işlemlerle olgunlaştırıp, çürütüp toprağa veriyoruz.
Geri dönüşümün en güzel örneği.
Tabii. Yani müthiş bir gübre. Bakın bir ton çay çöpünü atığa kompost yapıp toprağa verdiğimizde 2 yıllık kimyasal gübre ihtiyacını karşılıyor.
Evet, çok güzel.
Tabii. Hiç kimyasala orada gerek yok. O atıklarda, kompostlarda bölgede yaklaşık %20'ye yakın bir şeyi, bahçeyi besleyecek kadar da bir atığa sahibiz. Böyle işte bu tarım istiyoruz ki bölgenin tek geçim kaynağı. Bakın çay öncesi Rize son derece yoksulluğun böyle hakim olduğu bir yer. Bu topraklarda, o dik yamaçlarda bu başka da alternatifi olmayan bir tarımın o topraklarda sürmesini istiyoruz. Başka yerde de üretemezsiniz. Çünkü İklim 2000 uygun. Milimetre yağışı siz hiçbir yerde bulamazsınız. Tabii. Böylesine özel bir alanda bu tarımın sürdürülebilirliği için çalışıyoruz.
Çalışmaya devam ediyorsunuz. Kolaylıklar diliyoruz biz de size. Teşekkür Yine eğitimler ederim. Devam ediyor tabii.
Tabii. Aynen. Daha 2 yıl daha bu projemiz devam edecek.
2020'ye kadar devam edecek. İnşallah biz de önümüzdeki nesillere o çayın güzelliğini aynı tadı, aynı lezzetiyle aktarma şansına sahip oluruz. Size de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Tema Vakfı Ankara temsilcisi Nevzat Özer Beyefendi bizlerle birlikteydi. Her Dem Toprak projesi ve çay tarımının sürdürülebilirliği üzerine çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendilerine katıldıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer konuğumuz da Hayatın Sesleri devam edecek. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren ticari işlerde zorunlu arabuluculuk sistemi hakkında avukat Süleyman Çetin bizimle birlikte. Sayın Çetin, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu sistem hakkında sizinle güzel bir söyleşi gerçekleştirelim istedik. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Evet.
Arabuluculuk kavramını tabii çok duyduk ama tabii ticari ilişkiler anlamında nasıl olduğunu şimdi sizden öğrenmek istiyoruz. Öncesinde hemen arabuluculuk kavramından çok kısa bahsedebilir miyiz?
Memnuniyetle. Şimdi tabii arabuluculuk dediğimizde hani bizim Anadolu'da bir tabir vardır. Ya arayı bul. aslında bu hukuk sistemimiz içerisinde yeni olmasına rağmen bizdeki Anadolu'muzdaki ahilik kültürüne baktığımızda aslında esnaflar arasındaki, ticaretle uğraşanlar arasındaki çıkan uyuşmazlıklarda bizim ahilik kültürü geleneğimiz gereği bilirsiniz işte o esnafın bulunduğu yerdeki oluşan bir meclis ahilik kültüründe o uyuşmazlıkları ticaret erbapları arasında esnaflar arasında çıkan uyuşmazlıkları barışçıl yöntemlerle çözüme ulaştırırlar. Normal hukuk sistemindeki arabuluculuk aslında bundan çok da farklı değil. Bizim geleneksel o ahilik kültürünü alıp yasalaştırıp işte arabuluculuk sistemi olarak alternatif çözüm yolları diyoruz biz buna. Yani hukuktaki tanımı hukuki uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarıyla çözüme ulaştırılması.
Yani henüz mahkemeye taşınmadan bir arabulucu tayin edilen kişi geliyor ve sorunları dinleyip çözüme ulaştırmak için ön çalışma yapıyor. Doğru mudur?
Kesinlikle özeti bu. Dinleyicilerimizin de çok hani saf ve net şekilde anlayabileceği şekilde ifade ettiniz. Çok teşekkürler. Şimdi tabii burada önemli olan husus şu. Zorunluluktan ziyade ihtiyarlık, yani gönüllü şekilde bu işlerin çözüme ulaştırılması. Şu anda ülkemizde özellikle yargı yükü çok ağırlaştı. Evet. Mahkemelerimizin yükü çok ağırlaştı. Evet, yeni adliye sarayları, yeni mahkemeler ihdas ediliyor. Ancak yine de tabii ülkemizin hem genç nüfusunun yoğunluğu hem ticari alanlardaki hızlı büyümelerimiz, esnaf sayımızın çok olması, şirketlerimizin yoğun olması bu ilişkilerin de ortaya çıkardığı bir takım uyuşmazlıkların çözümünün mahkemelere intikal etmesi mahkemelerin iş yükünü arttırıyor. Alternatif çözüm uyuşmazlıkları dediğimizde bunlardan bir tanesi arabuluculuk. Örneğin bunun dışında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar da var. Örneğin ceza alanındaki uyuşmazlıklar da bugün yine uzlaştırıcı dediğimiz ya da uzlaştırma yöntemiyle çözüme ulaştırılabiliyor. Örneğin tabii bunu aslında ayrı bir konu da gözden geçirmek lazım.
Yine başka programda değerlendiririz tabii ki.
Ceza hukukunda kişilerin birbirleriyle olan suç teşkil eden hususlar, niteliği itibariyle de çok ağır olmayan suçlar yargılamayla uzun yıllar sürdürüleceğine yine alternatif çözüm uyuşmazlıkları çerçevesinde uzlaştırıcılar vasıtasıyla çözüme kavuşturuluyor. Evet. İşte arabuluculukta öncelikli olarak hukuki alanda ortaya çıktı ve iş hukukunda geçen yıl 1 Ocak'tan itibaren iş hukukunda zorunlu hale getirildi.
Tabii zaten vardı ama 1 Ocak'ta zorunlu oldu.
Evet. Geçen yıl 2018'in 1 Ocak'tan itibaren İş ve işçi işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirildi. 6 Aralık 2018 tarihinde de bir yasa çıktı. Bu yasa neydi? Aslında normalde baktığımızda arabuluculukla doğrudan ilgili olmayan bir yasa. 2018'in 6 Aralık'ında çıkarılan yasa abonman sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarla ilgili bir yasadır. Bu yasanın yürürlüğü Haziran 2019'dan itibaren başlayacak. Ancak bu yasada ek olarak bir madde getirildi, geçici madde. Bu geçici maddeyle mevcut arabuluculuk sisteminin içerisine ticari arabuluculuk işlemlerinin de zorunlu hale getirildiği ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olduğu yönünde bir düzenleme yapıldı. Böyle olunca bu yasada 2019'un 1 Ocağı'ndan itibaren yürürlüğe girdi. Yani artık ticari işlerde taraflar arasında ortaya çıkabilecek alacak ve tazminat nitelikli tüm hukuksal ilişkiler öncelikle arabulucuya gidecek. Dava şartı haline getirildi. Dinleyicilerimizin daha kolay anlayabilmesi için belki şunu söylemek lazım. Nedir dava şartı? Dava şartı yargılama yoluna gitmeden önce, yani mahkemelere başvurmadan önce mutlak şekilde bu arabuluculuk yöntemine gidilmesi zorunluluğunu götürüyor. Eğer siz arabulucuya gitmeden dava açarsanız davanız reddediliyor. Onun için dava şartı deniyor.
Evet.
Bunu nasıl yapacağız? Yani arabuluculuk için vatandaşlar neler yapacak, nasıl başvuracak, ne kadarlık süreler içerisinde çözüme kavuşturulacak? İsterseniz bunları şöyle kısa kısa dinleyicilerimize aktaralım. Şimdi ticari arabuluculukta her türlü dava bir defa arabuluculuk konusu oluşmuyor. Biz mutlak ve nispi ticari davalar dediğimiz dava türleri vardır hukukta. Nispi ticari dava tarafların her ikisinin de tacir olduğu, ticaretle uğraştığı davalarda zorunlu arabuluculuğa gidilmesi gerekiyor. Bunun dışında bir de mutlak ticari davalar dediğimiz davalar var. İşte anonim şirketlerin, kooperatiflerin, telif haklarından yani fikir ve sanat eserlerinin ihlaline ilişkin davalar gibi davalar mutlak ticari davadır. Kanunda sayılmıştır ve bunlar mutlaka bundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda bizim arabulucuya gitmemiz gerekiyor. Hı hı. Şimdi tabii arabuluculuk derken bu nereye başvuracağız? Yani kişiler aralarında bir uyuşmazlık çıktığı zaman nereye başvuracak? Öncelikle şunu söylemek lazım. Arabuluculuk ihtiyari arabuluculuk ve zorunlu arabuluculuk olarak ikiye ayrılıyor. Dava şartı dediğimiz arabuluculuk zorunlu arabuluculuktur. Çünkü eğer o arabuluculuk sistemine başvurmadan dava açarsanız davanız reddedilir. Biz buna zorunlu arabuluculuk diyoruz. Ama bazı uyuşmazlıklar da vardır ki arabulucuya gitmek zorunda değilsiniz. Doğrudan doğruya dava açabilirsiniz mahkemelerde. Ama siz anlaşırsanız taraflar ya işte yargılamalar uzun sürüyor. Bu nedenle taraflardan bir tanesi ihtiyari şekilde gidip kendi rızasıyla arabuluculuk merkezlerine başvurduğunda o takdirde taraflar da eğer anlaşırlarsa bir masaya oturuluyor ve o masa etrafında gayet medeni şekilde arabulucu gözetiminde aynen aslında mahkemede olduğu gibi ama taraflar daha rahat çünkü mahkeme huzuruna çıkmak tabii, insanları biraz
gerebilir.
Gerer, tedirgin eder, işte adliyenin o ortamına girmek insanları sıkıntıya sokar. Arabuluculuk da öyle değil. Arabuluculuk merkezleri aslında biraz onun üstünde de duralım. Türkiye'de artık arabulucular, arabuluculuk merkezleri oluşturuluyorlar ve arabuluculuk merkezlerinde medeni ortamda işte toplantı salonları, eğitim salonları, aynı anda 3-4 arabulucu görüşmesinin yapılacağı ayrı ayrı odalar, karşılıklı.
Adliyede mi oluyor yine bu salonlar?
Hayır, arabuluculuk merkezleri arabuluculuk sertifikasını alan bakanlıktan arabuluculuk siciline tescilini yaptıran kişilerin kurmuş oldukları arabuluculuk merkezleri var. Örneğin arabuluculuk dernekleri var. Ben de yine Anadolu Arabulucular Derneği'nde yine aynı şekilde başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Şimdi orada olay şu. Arabuluculuk bir kahvehanede, bir pastanede, bir kıyıda köşede oturulup konuşulacak bir durum değil. Kesinlikle. Avukatlık bürolarında da yapılıyor ama aslında doğru olanı arabuluculuk merkezleri içerisinde arabuluculuk merkezleri oluşturularak medeni toplantı salonları icabında taraflardan birisi süre isteyip toplantıya ara verebilir miyiz? Biz bir müvekkilimizle konuşalım avukatlarıyla gelmişse şirket temsilcileri başka bir odaya geçip ya da bir toplantı odasına geçip görüşebiliyorlar. Sonra tekrar gelip çözüme ulaştırabiliyorlar. Şimdi arabuluculuk görüşmelerinin şöyle bir güzelliği var. En fazla 2 saatlik süre içerisinde bütün sıkıntılarınızı, sorunlarınızı
anlatabiliyorsunuz.
Doğrudan doğruya arabulucu o olaya endeksleniyor ve o olayı çözünceye kadar taraflardan herhangi birinin yanında ya da karşısında olmamak kaydıyla tamamen o hani bahsettiğimiz ahilik kültüründeki uzlaştırma görevini görüyor.
Peki arabulucu yine bir hakim statüsünde midir, savcı statüsünde midir? Hani o verdiği karar kesin midir?
Sezin Hanım çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Çünkü bunu da aktarmamız gerekiyor dinleyicilerimize. Arabulucunun huzurunda yapılan anlaşmaların tamamı mahkeme hükmü niteliğinde hüküm ve sonuç doğuracak kararlardandır. Hı hı. Taraflar uzlaşıdan kaynaklı olarak eğer o uzlaşmanın herhangi bir hükmünü yerine getirmezlerse diğer tarafın mahkemeye yine başvurarak bu mahkeme ilamı gibi bunun yerine Anladım. Getirilmesini hı hı. isteme hakkı veriyor. Her iki taraf içinde bir son aslında hüküm oluşturuyor. Ama varsayalım arabulucu huzurunda imzaladığımız sözleşme anlaşma tutana yerine getirilmedi bazı maddeler. Hı hı. O takdirde ilam hükmü gibi bunun yerine getirilmesini isteme hakkı veriyor. Aslında iş hukukunda geçen yıl başlamıştı zorunlu ve daha önce aslında kanunumuz 2012 yılına kadar gider. 2012 yılında asıl yasamız çıkartıldı arabuluculuğa ilişkin ama işlerliğini işte bu iş hukuku bugün işte ticari alanlarda hatta şimdi uzmanlaşmaya gidiliyor. Örneğin aile hukuku arabuluculuğu, örneğin iş hukuku arabuluculuğu, örneğin enerji hukuku arabuluculuğu yani uzmanlıklar getiriliyor. Uzman olabilmek için de arabulucular yine aynı şekilde o alanda hangi alanda uzmanlaşmak istiyorlarsa o alanda uzmanlık eğitimlerini alıyor. Adalet Bakanlığı'na uzmanlık sertifikalarını sunuyorlar ve her ildeki ağır ceza komisyonlarının bulunduğu komisyon başkanlıkları tarafından tutulan sicil var aynı zamanda. O merkezlere kendi ismini yazdırıyor. Hatta bir arabulucu aynı anda 3 farklı ilde birbirine yakın olabilir. Arabulucu hizmeti verebilecek. 3 ayrı ilde hizmet verebiliyor. Vatandaşlarımız adliyelerde arabuluculuk büroları oluşturuluyor. Arabuluculuk bürolarına başvurabilirler. Komisyon başkanlıklarına orada başvurabilirler ve arabulucu ihtiyaçlarını giderebilirler. Şöyle de olabilir. Taraflar o listede yer alan arabulucular üzerinde karşılıklı anlaşarak bir kişiyi de seçebilirler. Yani biz örnek veriyorum işte Ahmet Metin arkadaşımızla çalışmak istiyoruz. Arabulucu listesinde kayıtlı. İsmi tamamen uydurdum. Hı hı. Yani öyle bir kişi var mı yok mu bilmiyorum. bu kişi üzerinde biz bu arabulucuyla çalışmak istiyoruz dediklerinde bu arabulucuyla çalışabiliyorlar. Yok anlaşamıyorlarsa arabuluculuk büroları tarafından
değiştirilebiliyor.
Arabulucu atanabiliyor. Listeden alınıp her iki tarafında tanımadığı kişilerle ilgili arabulucu atanabiliyor. Şimdi
bu arada son dakikamıza giriyoruz.
Evet, toparlıyoruz.
Son dakikamızda son cümlelerinizi yavaş
şimdi,
yavaş alalım.
Şimdi dava şartı olarak arabulucukta dediğimiz gibi özellikle kanunlarda belirtilen ticari davalarda konusu bir miktar paranın ödenmesi veya tazminat talepleriyle ilgili olarak bu taleplerle ilgili mahkemelere başvurmadan önce mutlak surette arabulucuya gitmek zorundayız. Bu bir dava şartı oldu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren zorunlu hale getirildi. Vatandaşlarımız, dinleyicilerimiz bize eminim can kulağıyla dinliyorlar. Bu tür konularda da bulundukları illerin komisyon başkanlıklarına başvurduklarında arabuluculuk büroları var. Oradan temin edebilirler ya da serbest olarak illerde çalışan arabulucu meslektaşlarımız var. Arabulucular bu arada avukatlardan oluşuyor. Hı hı. Onlardan yardım isteyebilirler.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çetin verdiğiniz bilgiler için. Aslında gerçekten mahkemelerimizin ve bu alanda çalışanların işini kolaylaştıracak hem de vatandaşlarımızın aslında işini çok kolaylaştıracak bir sistem olmuş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim yeni kanunumuz. Sevgili dinleyicilerimiz 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren ticari işlerde zorunlu arabuluculuk sistemi hakkında detayları avukat Süleyman Çetin'den aldık. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle de programımızın sonuna geldik. Hayatın Sesleri yarın 15.05'te tekrar TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Siz de bizimle birlikte olmak isterseniz efendim yarın Hayatın Sesleri'ne tekrar bekliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayal mi? Hayatın sesleri.